Hayat sahnesi devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Gölay Şakiroğulları var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok taze bir odanın başkanısınız aslında. Birkaç aylık bir geçmişi var değil mi? Neden bir oda kurulması bu kadar gecikti ya da bir oda hangi ihtiyaca cevap vermek adına kuruldu? Bunu öğrenelim sizden önce.
Aslında ilk mezunlarımızı 81 yılında verdik ve 31 yıllık bir mesleğiz. Hı hı. Ama toplumumuz da biz de herhalde daha yeni hazır olabildik böyle bir mesleki örgütlenmeye diyelim. Toplumumuz bilişim toplumu, bilgi toplumu, bilgisayar okur yazarı toplumu olana kadar bu süreci yaşamak zorundaydık herhalde hep beraber.
O yüzden daha zamanı yeni geldi diyorsunuz.
Evet.
Aslında Gölay Hanım, sanki şöyle bir şey oldu gibi, öylesine bilgisayarsız yaşamı düşünemiyoruz ki, elimiz ayağımız gibi sanki. Ve hep onunla varmışız, doğmuşuz dünyaya, o varmış gibi. Geçmişi unuttuk yani, bilgisayarsız günleri. Demek ki 31 yıllık bir geçmiş var mesleğinizin.
Evet, ilk mezunlarınızı 81'de verdik.
Evet, şimdi aslında bilgisayar mühendisliği 20. yüzyılın çok çok öncelerine gidiyor mu bilemiyorum, başlangıç noktası. Fakat zannediyorum üniversitelerde bir mühendislik bilimi olarak yer alması ya da bilgisayar adı altında bazı bölümlerin yer alması, hı hı, çok da eski değil, değil mi?
Değil.
Bütün dünyada böyle.
Bütün dünyada böyle. Yani her zaman meslek aslında kendi içinde aktörlerini zamanla belirliyor. O kulvarda bilgi yığılmaya başladıkça bir disiplin haline dönüşüyor. Disiplin haline dönüştükten sonra da o alandaki bilgiyi, bilimi hayata uyarlayacak kadroların yetiştirilmesi gündeme geliyor. Mühendislik her alanda olduğu gibi burada da söz konusu. Mühendisin görevi zaten bilgiyi, bilimi en optimum çözümlerle hayata uyarlamaktır. Hı hı. Tabii ki uygulayıcılar vardır, bir sürü bu aktörler, bir sürü roller vardır sektörde ama ana eleman her zaman mühendistir. Nasıl bir inşaat sektöründe inşaat mühendisi, mimarlık, işte makine mühendisliği gibi. Biz bu mesleği mühendis olarak yapmaya soyunuyoruz. Peki mühendislik bu alanın neresinde? O çok önemli. Meslek odamızı kurmamızın nedeni de bu aslında. Çünkü alanımız inanılmaz kaotik bir yapıda. Ortalıkta bir sürü bilgisayarcı var. Ne bilir, nereden bilir, ne kadar bilir, nasıl bilir? Bunlara çok emin olamıyoruz. Yani alanları tanımlamamız lazım, rolleri tanımlamamız lazım. Bilgisayar mühendislerinin de mühendis olarak farkındalıklarını oluşturmaları lazım. Mühendisin örneğin bir yazılım projesinde mimari tasarım yapması lazım. Database'ini, işletim sistemlerini belirlemesi, tanımlaması, modellemelerin yapılması, algoritmaların çıkarılması, use case dediğimiz bu test case dediğimiz senaryoların oluşturulması lazım. İş akışlarının oluşturulması lazım. Kodlama onun en basit aşamasıdır. Bir yazılım projesinin en basit aşamasıdır.
Aslında
bunlar çıkartıldıktan
bilgisayar
sonra.
Bilgisayar programcılığı diye ayrı bir bölüm var değil mi üniversitelerde?
Tabii ki programcılık bölümleri de var. Yani programcılık daha böyle herkesin aslında yapabileceği bir alan, kendini yetiştirdiği ölçüde. Tabii ki onun da uzmanlığı daha yapısal yazılması, daha yapısal modüler dediğimiz parçalara bölünebilir ve birleştirilebilir mantıkta yazılması tabii ki önemli. Programlama da bir uzmanlık alanı. Ama mühendislik olarak esas yapılması gereken mimari tasarım ve daha sonra da yapılan, yazılan projelerin denetlenmesi. Hı hı. Projeleri örneğin 5000 kişi, 10.000 kişinin aynı anda bağlanacağı bir sistemde stres testi yapılması gerekir. Hı. Bilgi güvenliğinin çok önemli olduğu projelerde sızdırmazlık testinin yapılması gerekir. Yani test alanları da çok önemlidir. Bu alanların esas mühendislik çalışması olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Buna göre de biz bu alanın düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı en kısa sürede başlayacağız. Zaten devam ede gelen bir çalışmalarımız vardı. Bunların artık daha yasal, legal hale gelmesi için uğraşacağız. Ana
Şimdi
görevimiz bu.
efendim aslında bilgisayar konusu son derece karmaşık görünen, yani yazılımı, programlanması ayrı, mimari tasarım bölümü ayrı, şekil itibariyle elektronik bir takım parçaların bir araya getirilmesi ayrı, işte masa üstünden o heyula gibi ağır bilgisayarlardan minnacık bilgisayarlara kadar geldik. Bunların hepsi de bir başka tasarım tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla bunlar ve içeriği itibariyle mesela bir antivirüs programlarının ihtiyaç duyulduğu bir ortam, bilgisayar ortamı. İnterneti açtığınızda her tür saldırıya da maruz kalabilen bir ortamın içine giriyorsunuz.
Evet.
Sızdırmazlık testi dediniz, stres testi dediniz. Bugün nükleer santrallerin Avrupa'da stres testine artık dayanamadığı noktası açığa kavuşmuş durumda. Bu sadece insan için değil demek ki, cihazlar ve kurulum sistemleri için de aynı şey geçerli. Şimdi o zaman bu kadar karmaşık sistemin içinde siz bu karmaşıklığı nasıl basit bir şekle dönüştürmeyi ve nasıl çözüme kavuşturmayı düşünüyorsunuz bunca sıkıntılı, sorunlu bir bölümün içinde?
Bu karmaşık sistemleri kullanılabilir hale getirmek, kullanıcı dostu sistemler haline getirmek bizim görevimiz zaten. Biz
Amaç bu.
üniversitelerde 40 tane dersi bu yüzden alıyoruz.
Evet.
Evet, yani alanımız bu, uzmanlık alanımız bu zaten. Ama bunu yapmaya çalışırken de biz de kendi duruşumuzu, kendi şeyimizi belirlemeye çalışıyoruz tabii. Yani mesleğimizde çok ciddi sorunlar var çünkü. Örneğin vasıfsızlaştırılıyoruz. Yani sadece kod yazan bir eleman olarak görülüyoruz. Bu yanlış algı sonunda şöyle bir yorumlara açık hale geliyor. Herkes program yazıyor, bilgisayar mühendisi olmana ne gerek var denilir hale geliyor. Demin de bahsettiğim gibi işimiz, esas ana işimiz program yazmak değil.
Program
Artı
yazmayı da içeren bir boyutu
evet.
var.
Bir de bütün dünyadaki genel eğilime bağlı olarak ama bizim alanda çok baskın olarak sertifikalaştırma ve taşeronlaştırma sorunlarımız var. Şimdi bu kadar ders alıyorsunuz ama 6 aylık bir kursla da sizin işinizi yapmaya soyunan arkadaşlarımız, meslek içinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız oluyor. Biz hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Hepimiz ekmek yiyeceğiz bu alanda. Ama istiyoruz ki mühendisliğin tanımı net olsun. Bunu istiyoruz. Taşeronlaştırma ciddi bir olgu. Çünkü aşağı doğru indikçe işte entegratör firmalar ihaleleri alırlar. Onlar daha küçük firmalara verirler. O firmalarda çalışan arkadaşlarımız daha az ücret, daha çok çalışmaya mahkum oluyorlar ve sosyal güvencesizlik sorunu yaşamaya başlıyoruz. Bu bütün bilişim sektörünün genel bir sorunu zaten. Bu sorunla mücadele etmemiz lazım. Bunun dışında yabancı mühendisler, bizim alanımızda yabancı mühendisler çok fazla çalışıyor. Yabancı mühendislerimiz genellikle yurt dışından gelen mühendislerimiz de daha düşük ücretlere razı olarak geliyorlar tabii. Burada bir haksız rekabette yaşıyoruz. Mesleki tatmin olmayınca, maddi tatmin olmayınca da ciddi bir beyin göçü bu sefer yaşamaya başlıyoruz. Bizim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da yurt dışına çıkıyorlar.
Kaç üniversitede sizin alanınızda bölüm var?
Evet, artık öyle bir noktaya geldik ki şu anda 91 üniversitede ikinci eğitimler, uzaktan eğitimler de dahil olmak üzere 150'ye yakın bölüm var ve 9.000'e yakın da kontenjanımız var. Yani
9.000.
her yıl 9.000 kişi mezun verecek kapasiteye ulaştık.
Evet, çok sayıda bir bilgisayar
Evet.
mühendisliği artık
Evet.
ortaya çıkıyor. Ama tabii bu çok olması aynı işlevselliğin kendini göstermesi anlamına gelmiyor. Yani mezun oluyorsunuz ama mezun olanların iş alanları,
Evet,
o
evet.
sektörlerde gerçekten herkesin hak ettiği biçimde yapıyor olması herhalde maalesef pek çok alandaki gibi söz konusu değil.
Evet, şimdi bu mühendis enflasyonu bir politika aslında yaratmak. Her ile bir üniversite, her üniversiteye bir bilgisayar mühendisliği zihniyetiyle açılan bölümlerde ciddi akademik sorunlar var. Mezun olan arkadaşlarımız aynı nitelikte değiller. Neden? Çünkü akademik kadrolar yetersiz. yeterli sayıda akademik kadro oluşturulmadan, altyapı oluşturulmadan, laboratuvar oluşturulmadan açılan bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız geldiğinde, alana çıktıklarında, sahaya çıktıklarında mesleklerini icra etmek için ciddi bir eksiklik yaşıyorlar. Biz meslek içi eğitimlerimizle, birbirimize o dayanışma kültürümüzle, birbirimize omuz vererek bu eksikliği de kapatmayı düşünüyoruz. Akademik dünyayla da tabii ilişkilerimizi geliştirerek bu bölümlerin yeterliliklerini sağlamak gibi bir çabaya da girmeyi düşünüyoruz.
Şu anda kaç üyeniz var efendim odanızda?
Şu anda 3020.
3020.
3020 ama dışarıda şu anda 30 bini geçmiş bir mezun kadromuz var. Bunların hepsini de odamıza bekliyoruz. Bütün meslektaşlarımızı odamıza bekliyoruz.
Bu tabii Ankara için mi geçerli
Hayır,
sadece? Tüm
toplamda,
Türkiye'de değil
toplamda,
mi? Yani şubeleriniz filan oluşturulacak zaman içinde
Tabii,
herhalde.
tabii, tabii.
Onlar da her alanda bir bilgisayar ağı üzerinden birbirinizle
Evet.
iletişim kuracak.
Evet, şimdi mesleğimizde network kurma zamanı.
Evet, önce başka kurumsal alanlarda yaptınız. Gerçekten aslında robotik sistemlerin icadıyla
Evet.
birlikte bilgisayar mühendisliği daha çok hayatımıza girdi ve tabii bu noktada biz artık kullandığımız her cihazın bir işletim sistemi gerçekten çok önemli. Ne diyorsunuz?
Gömülü
Gömülü
sistemler.
sistemler,
Evet.
gömülü sistemlerin olduğu cihazlar hayatımızı kolaylaştırıyor.
Evet, artık bir bilişim çağında yaşıyoruz. Bunu kabul etmek durumundayız. Bilişim çağında bilgisayarın içinde olmadığı, yazılımın içinde olmadığı hemen hemen hiçbir alet, araç yok kullandığımız. Bugün hiçbir mühendis önünde ekran olmadan artık mühendisliğini yapamıyor. Bugün bindiğiniz araba, kullandığınız telefon, yarın öbür gün yaşadığınız evler hepsi yazılımlarla dolu, sizi sensörleriyle kontrol eden mekanizmalar haline gelecekler.
Akıllı evler, akıllı arabalar,
Evet,
kendi kendini
evet.
park eden otomobiller
Evet,
falan
evet,
derken değil mi?
evet. Her
Yani
şey bir yazılım. Bu aletlerin, araçların içindeki yazılımlara da biz gömülü yazılım diyoruz.
evet, hayatımızın her aşamasında siz bilgisayar mühendislerinin çok büyük katkısı var.
Evet,
Düşünmüyoruz arka
evet.
planda kimler ne gibi emekler vermiş. Ama bir sıkıntı olduğu zaman hemen ne oluyor falan diye paniğe kapılabiliyoruz. Bilgisayar mühendisliğinin geçmişi çok eski değil ama geldiği ve hızla gideceği bir nokta olduğunu görmemek de mümkün değildir.
Tarihinden bir şöyle bir kısaca bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı ile aslında ortaya çıkıyor biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda top atışlarının doğru isabet etmesi için dört işlem yapan o bizim ivmeli atış dediğimiz atışı hesaplayacak bir bilgisayar tasarımı yapılıyor. Dört işlem yapıyor ama 180 metrekarelik bir alanda 40 tonluk bir bilgisayar bu dört işlemi yapan. Adı da ENIVAC'tır, dedemizdir yani bilgisayardan dedesi atasıdır. Oradan UNIVAC'a geçiyor. Türkiye'de 60'lı yıllarda başlıyor. İlk eğitim 77 yılında Hacettepe ve bilgisayarda ilk bölümler açılıyor. İşte 40 kişi ODTÜ bilgisayara, 20 kişi de Hacettepe'ye alınıyor. Sanırım rakamlarda yanılmıyorsam. Ben de ODTÜ bilgisayara ilk giren o 40 kişinin içindeyim.
Ne güzel, ne kadar
Evet.
güzel. Kaç kız öğrenciydiniz o zaman?
Kız sayımız bizim çoktu.
Çok
Yani
muydu?
%40-45 civarında kız öğrenci vardı. Şu aralar bir kız ağzından, bayan kadın ağzından şikayet ediliyor. Ama her yerde de öyle değil. Çok değişiyor. Ama şunu söyleyeyim, kadın olarak yani bu alanda bayağı ne denir? İyi bir yüzdeniz var yani.
Etkinsiniz.
Evet.
Zaten oda başkanı, ilk oda başkanı olarak da siz
Evet.
Gölay Şakiroğulları olarak tarihteki yerinizi aldınız. Şimdiden çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz Gölay Hanım.
Peki ben de size çok teşekkür ediyorum Hafize Hanım. Sizin şahsınızda da Hayat Sahnesi programı yapımcısı Ayşegül Hanım'a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz
Biz çok
için. Ve
teşekkür
bütün
ederiz.
meslektaşlarımızı odamıza çağırıyoruz.
Peki efendim, kolay gelsin diyelim tekrar. Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Gölay Şakiroğulları, Hayat Sahnesi'nin ilk konuğuydu.